yorumunu yapmakta olduğumuz Kolosallara mektubun değerli dinleyicilerimiz, 3. bölüm 12. ayetine geldik bu programımızda. 12. ayetten 25. ayete kadar olan kesime bakacağız. Paulus burada eski tabiatımıza ait olup dışarı atılması gereken şeyleri açıkça dile getirmiştir. Şimdi de yeni yaratılışımızda bulunması gereken özellikleri birer birer ele alacaktır. Yeni yaratılışa sahip olan bizler üzerimize ne gibi yeni giysiler giyeceğiz? 12. ayette Paulus şöyle diyor. Öyleyse Tanrı'nın seçilmişleri, kutsal yaşamlılar ve sevilenler olarak sevecenlikle dolu bir bağır, iyi yüreklilik, alçak gönüllülük, yumuşak huyluluk ve sabırı kuşanın. Tanrı'nın seçilmişleri. Bu seçilme konusu üzerinde çok sayıda tartışmalar süre gelmiştir. İşin özü kısaca şudur. Eğer İsa Mesih'e iman etmişseniz bu yeni giysi üzerinizdedir ve Tanrı'nın seçtiği kişilerden birisisiniz. Evet, Paulus'un burada sıralayacağı özellikler sizin yaşamınızda bulunuyorsa o zaman seçilmişlerden birisisiniz. Tanrı tarafından seçilenler İsa Mesih'in doğruluğunu giymiş olan kimselerdir. Dikkat edecek olursanız Paulus'un burada sözünü ettiği giysiler aslında kutsal ruhun meyvesidir. Bizler bu meyveyi kendi hayatımızda kendi kendimize üretemeyiz. Eğer bizler Rab İsa Mesih'te ne gibi bir yere getirilmiş olduğumuzu, onda ne yüce bir çağrıyla çağrıldığımızı anlayacak ve görecek olursak, kendimize baktığımızda kendimizin ne kadar güçsüz ve yetersiz kaldığımızı göreceğiz. Bizler bu meyveyi kendi kendimize üretemeyecek kadar yetersiz ve güçsüz ve zayıfız. Eski antlaşmadan neşideler neşidesi ya da ezgiler ezgisinde geçen gelin kadar güçsüzüz. Oradaki gelin barış öpücüğüyle öpülmüştü. Şimdi Tanrı ile barış sağlanmıştır. O bizi barış öpücüğüyle öpmüş ve bize günahlarımızın İsa Mesih'te bağışlandığını söylemiştir. Bu ne yüce bir şeydir. Ama Tanrı'nın çocukları olduğumuz halde halen günah işliyoruz. Bu durumda babasından ve evinden ayrılıp uzak bir ülkeye giden ve günah içerisinde yaşayarak varını yoğunu çarçur eden oğlu hatırlamamız gerekecektir. Bu kaybolan oğul evine geri döndüğü zaman babası onu uzaktan görmüş ve koşarak boynuna sarılmıştı. Bir de oğlunu öpmüştü. İşte Tanrı'nın kendi çocuklarına verdiği bağışlama öpücüğü böyle bir öpücüktür. Bizler ezgiler ezgisindeki gelin gibiyiz. Orada bu gelin Rab'be beni çek, beni çek diyordu. Ben şahsen Mesih'te sahip olduğum bu harika pozisyona kendi gücümle sahip olmadım. Bunu ben kendi başıma başaramadım. Bu nedenle bizler kendimizi tamamen onun inayetine bırakmalıyız. İşte tam bu noktada Tanrı'nın kutsal ruhu hareket etmeye başlar. Bizim ruhta yürüyebilmemizi olanaklı bir duruma koyar. Sevecenlikle dolu bir bağır ya da yürekten sevecenlik, merhamet dolu bir yüreğe sahip olmak demektir. Dünya bugün ne kadar merhametsiz, ne kadar acımasız değil mi? Dünya bugün tamamen umursamaz bir tutuma bürünmüştür ve makineleşmiştir. Örneğin benim bir bilgisayarım var. Benim çalışmalarımda bana çok büyük yardım oluyor. Ama benim bu bilgisayarıma hissettiklerimi anlatamıyorum. Hata yaptığı zaman bunu ona söyleyemiyorum. Ben hata yaptığımda da bunu ona anlatamıyorum. Anlaşamıyoruz ki. Sadece bana yazılarımda, çalışmalarımda yardımcı oluyor, o kadar. Ben bazen de bir bankayla çalışıyorum. Benim havalelerimi, ev kiramı banka yoluyla gönderiyorum. Orada çalışan cana yakın insanlar var. Onlarla iyi anlaşıyorum. Ama o bankanın kalbini de yine bir bilgisayar oluşturuyor. Elbette makinelerin bize çok yararları oluyor ama her şeyde makineleşmek duygularımızı, ilişkilerimizi derinden etkiliyor. Paulus, inanlılar olarak bizlerin merhamet dolu bir yüreğe sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Bu sevecen yüreği çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizi açıkça ortaya koymalıyız. İyi yüreklilik, Paulus'un burada kullandığı iyilik sözcüğü beraberinde yararlılık kavramını da taşımaktadır. Bu, diğerlerine yararlı olmak, başkalarına iyiliği dokunmak demektir. Yine bu sözcüğün içerisinde yatan başka bir kavram daha bulunmaktadır. Nezaket. Bir başka kimseye tatlılıkla söylenen uyarılarda görülen nezaket gibi. Pavlos hanımca burada bu sözcüğü bu anlamda kullanmıştır. Başka bir sözcük alçak gönüllülüktür. Bu inik gönüllü olmak, kibirli, gururlu olmamak demektir. Alçak gönüllülük hiçbir zaman güçsüzlük değildir. Hiçbir zaman alçak gönüllülük zayıflık demek değildir. Dikkat ederseniz Pavlos'un burada vurguladığı nokta düşüncedeki alçak gönüllülüktür. Yani başkalarına tepeden bakmamak. Sabır, dayanmak demektir. Sabreden derviş muradını ermiş derler. Yumuşaklık, Yunanca'da bu sözcük makrot humayidir. Anlam olarak uzun süre yanmak demektir. Bizler dostlarımız ve diğer Mesih inanlısı kardeşlerimizle kısa süreli, 1-2 dakika görüşmeler değil, uzun süreli, derin, kalıcı dostluklar yaşamalıyız. Yumuşaklığımızı, sevecenliğimizi, merhametimizi ancak bu yolla gösterebiliriz. 13. ayet. Birbirinize karşı sabırlı davranın, birinin öbürüne karşı bir yakınması varsa birbirinizi bağışlayın tıpkı Rabbin sizleri bağışladığı gibi siz de bağışlayın. Yakınma ya da şikayet hepimizin sık sık başvurduğu bir yöntem değil mi? Pavlos burada iftiraların yaşandığı ve şikayetlerin haklı görüldüğü durumları da işin içine katmaktadır. Bu gibi durumlarda ne yapılmalıdır? Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bu demek değil ki siz her durumda şamar oğlanı olacak, her şeyi sineye çekeceksiniz. Bu şu demektir ki, birisiyle bir sorunumuz varsa, birisinden şikayetimiz varsa, doğrudan o kişiye gitmeli ve sorunu çözmeye çalışmalıyız. Tabii şu bir gerçek ki, bazen karşımıza hiçbir zaman anlayamayacağımız kimseler de çıkacaktır. Rabbimiz ferisileri kınadığı zaman onları aynı zamanda bağışladığını göremiyoruz. İsa onları sadece kınamıştı o kadar. Tabii ferisiler de zaten onun kendilerini bağışlamasını beklemiyorlardı. Pavlos'un burada vurgulamak istediği nokta basitçe şu. İsa Mesih öylesine ağır suçlarımızı bağışladı ki bizler de bize yanlışlıkla çarpan ya da ayağımıza basan insan kardeşimizi aynı şekilde bağışlamalıyız. Kolosalılar 3:14-15. ayette Paulo şöyle diyor. Bunların tümü üzerine yetkin yaşamın bağı olan sevgiyi kuşanın öyle ki Mesih'in esenliği yüreklerinize son söz sahibi olsun. Bir tek bedenin parçaları olarak bu esenliğe çağrılmış bulunuyorsunuz. Her zaman teşekkür edenler olun. Yetkin yaşamın bağı sevgi. Bu ayetlerde kutsal ruhun ürünlerinden ikisini görmekteyiz. Nedir bunlar? Sevgi ve esenlik. Mesih'in esenliği yüreklerinizde son söz sahibi olsun. Son söz sahibi olsun demek, hakem olmak, yönetmek, egemen olmak demektir. Tanrı'nın esenliği yüreklerimizi yönetmelidir. Mesih'in sözü içinizde zenginlikle konut kursun. Tüm bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin. Bunu mezmurlarla, ilahilerle, ruhsal ezgilerle yapın. Yüreğiniz şükranla dolu olarak Tanrı'ya ezgi yükseltin. Kolosalılar 3:16. Mesih inanlıları arasında doktrinlerde uzman olup imanda tutucu olmak isteyenler çoktur. Tabii bu önemli bir şey ve ben bunun önemini sık sık vurgulayan biriyim. Bu kişiler sık sık kutsal kitap çalışma toplantılarının çok önemli olduğunu söyleseler de onları kutsal kitap çalışmalarında öyle sık sık görmeyiz. Bu nedenle bu kişilerin kutsal kitap bilgileri oldukça zayıf ve sınırlıdır. Mesih'in sözü içinizde zenginlikle konut kursun. Anımsayacak olursanız Rab İsa Mesih kendisi Yuhanna 15:3'te şöyle demişti. size söylediğim söz ile siz zaten temizsiniz. Evet, yapabileceğimiz en iyi şey kendimize zaman ayırıp Tanrı'nın sözlerini düzenli bir şekilde okumak, araştırmak ve çalışmaktır. Mesih'in sözü içinizde yaşamalıdır. Yani hayatımızı Mesih'in sözü yönetip denetlemelidir. Kutsal kitap, onu okuyup çalıştıkça sizin için garip bir kitap olmaktan çıkacak, yaşamınızın vazgeçilmez bir parçası olacaktır. Mesih'in esenliği yüreklerinizde son söz sahibi olsun diyordu Pavlus ayet 15'te. Yani yüreklerinizi Mesih'in esenliği, Mesih'in barışı yönetsin ve yine Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın. İçinizde konut kursun diyor. Dostum, Rabbin sözünü öğrenin ve bilin. Mesih'in sözüyle haşır neşir olun. Rab size söylediklerini anlayabilmeniz için bu sözleri araştırıp inceleyin. Çünkü Rab bugün size kendi sözü aracılığıyla konuşmaktadır. Bunu mezmurlarla, ilahilerle, ruhsal ezgilerle yapın diyor Pavlus. Bunu nasıl yapacağız? Tüm bilgelikle, birbirimize öğreterek, öğüt vererek. Yüreğiniz şükranla dolu olarak Tanrı'ya ezgi yükseltin. Yok, ben söyleyemem, sesim iyi değil diyemem. Rabbimiz övgüye layıktır dostum. Ona ilahilerle, ruhsal ezgilerle övgüler sunabilir, onu yüceltebilir, övebiliriz. Tabii onu yüceltirken söyleyeceğimiz sözler İncil'in öğretişlerinden kaynaklanmalı ve İncil'in öğretişleriyle uyum içerisinde olmalıdır. Öyle ilahiler var ki, ilahi sözleri var ki tamamen İncil'in sözlerine ters düşer. Tamamen yanlıştırlar. Gel gel gel kutsal ruh. Şimdi böyle bir ilahi söyleyen inanlı yanlış konuşuyor. Çünkü kutsal ruh inanlının yüreğindedir. Şimdi yüreğinde olan bir şeyi nasıl çağırırsın? Gel yukarıdan gel gel kutsal ruh diye. Kutsal ruh zaten iman etmişsen, yeniden doğmuşsan senin yüreğindedir. Bu yüzden değerli dostum, ilahi söylerken de ilahinin sözlerine dikkat etmeliyiz. İncil'in öğretişleriyle uyum içerisinde olmalıdır ilahinin sözleri. Kolosalılar 3 ayet 17'de şöyle diyor: sözle ya da işle her ne yaparsanız Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükran sunarak yapın. Mesih inanlısının yaşam ve davranış biçimlerini belirleyen bir kıstas mı arıyorsunuz? İzlenecek bir sistem mi arıyorsunuz? Birçok küçük küçük kurallar yerine bir prensip mi istiyorsunuz? Pavlus burada size böyle bir prensip gösteriyor. Neleri yapmamız, neleri yapmamamız gerektiğini söylemiyor. Ama basitçe şöyle diyor: her şeyi Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükran sunarak yapın. Değerli kardeşim, iş yerinizde, evinizde ve diğer bütün insanlarla olan ilişkilerinizde her ne yaparsanız yaptığınız şeyleri Rab İsa'nın adında yapıyorum diyebiliyor musunuz? Eğer bunu diyebiliyor, bunu onun adında yapabiliyorsanız böyle yapmaya devam edin. Bu harikadır. Şimdi de Pavlus burada konuyu evdeki kutsallık konusuna getiriyor. Dikkat ederseniz Pavlus burada Efesoslulara yazdığı mektupta ele aldığı konuyu aynen yeniden ele almaktadır. Orada Pavlus Efesoslulara kutsal ruhla dolmalarını söylemiş ve benzer yönergeleri onlara da bildirmişti. Burada Kolosalılara da şöyle yazıyor: Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın. Evet, Pavlus sonra inanlının yaşam ilkelerini sıralamaya devam ediyor. Peki kutsal ruhla dolu olmak ne demektir? Kutsal ruhla dolmak aynı zamanda kısmen Rabbin sözüyle dolmak demektir. Çünkü Rabbin sözü kutsal ruh tarafından esinlenmiştir. Eğer Rabbin sözü yaşamınızda tüm zenginliğiyle bulunuyorsa o zaman kutsal ruhla da dolmuş olursunuz. Bence bir inanlının kutsal ruhla dolup Mesih'e hizmet edebilmesi için her şeyden önce Rabbin sözüyle dolu olması gerekmektedir. Pratik anlamda kutsal ruhla dolmak, hayatımı, düşüncelerimi, tüm yaşamımı kutsal ruhun denetimine vermek demektir. Aynı zamanda vurguladığım gibi, inanlının kutsal ruhla dolup Mesih'e hizmet edebilmesi için her şeyden önce Rabbin sözüyle dolu olması gerekir. Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde konut kursun diyor Pavlus. Evet, eğer Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içimizde konut kurarsa, yaşarsa ve kendisini sizin yaşamınızda açıkça gösterecek ve etkisini evinizde de hissettirecektir. 18. ayet. Kadınlar, Rab bağımlılığına yaraşır tutumla kocalarınıza bağımlı olun diyor. Kocalarınıza bağımlı olun ya da boyun eğin. Bu evdeki düzenin sağlanması amacıyladır. Yoksa bu ayet erkeğin evde egemen olup karısını dövme, incitme ya da aşağılama hakkını vermez. Bence inanlı bir kadının kendisini sürekli döven ya da İsa'yla olan iman ilişkisinde onu Rab'den uzaklaştıracak şeyleri yapması konusunda ona baskıda bulunan imansız bir kocaya boyun eğmesini amaçlamamıştır. Kadın bir dinleyicimizden bir mektup aldım. Kocası inanlı değildi. Sarhoş olduğu zaman karısını sürekli dövermiş. Kadının kendisi inanlı olduğundan bu kocayla kalması gerektiğini düşünüyormuş. Ben o kadına kocasını terk etmesini önerdim. Çünkü ben Tanrı'nın inanlı bir kadının sarhoş bir kocasıyla yaşamaya devam etmesini isteyebileceğini hiç zannetmiyorum. Sadece bu değil, durmadan da dayak yemesini. Çünkü böyle bir durumda inanlı kadın sarhoş ve dayakçı kocasıyla yaşamaya devam ettiği sürece kendi kişiliğini kaybedecek, saygınlığını yitirecek ve kendisinin de onun ayarına düştüğünü fark edecektir. Evet, kadın kocasına Rab'be boyun eğer gibi boyun eğmelidir ama öte yandan kocanın da yerine getirmesi gerek bir takım sorumlulukları olduğunu unutmayalım. 19. ayette, kocalar karılarınızı sevin ve onlara karşı sert davranmayın. Bu ayete göre kadının boyun eğeceği koca karısını seven kocadır. Kadın evde dizginlere el alacak kişi değil ama kocasına bu dizginleri eline alması için etkide bulunacak kişidir. 20. ayet, çocuklar her konuda ana babalarınızın buyruklarına uyun. Çünkü Rabbin beğendiği tutum budur. Çocuklar anne ve babalarının sözlerini dinlemeli, onlara itaat etmelidirler. Tüm yaşamları boyunca anne babalarını onurlandırmalıdırlar. Onlara saygı göstermelidirler. Tabii çocuk da zamanla büyüyecek, gelişecektir. 30 yaşına gelmiş bir erkeğin annesinin sözünden çıkmaması gibi bir görüntüyü bu ayetin ışığında ben doğru bulmuyorum. İster evli ister bekar olsun, eğer bir çocuk erginlik çağını geçmiş ve reşit olmuşsa hayata kendi başına atılma ya da o evden ayrılma zamanı gelmiştir diyebiliriz. Tabii ki bu kültürden kültüre değişiklik gösterebilir. Batı toplumlarında çocuklar üniversite çağında evlerinden ayrılıp kendilerine yeni bir ev tutmalarına karşın ülkemizde ya da Orta Doğu kültüründe bireysellik ön sırada olmadığından aileler birbirlerine daha bağlı, ilişkiler daha yakın ve güçlüdür. Kolosserler 3 ayet 21. Babalar çocuklarınızı sinirlendirmeyin ki çöküntüye uğramasınlar. Bu ayetin dikkate değer özelliği hem Efesoslar hem de Kolosserler mektubunda şudur ki Musa'nın getirdiği ruhsal yasa uyarınca bu emir sadece çocukları ilgilendirmektedir. Büyüklere yönelik hiçbir söz bulunmamaktadır. Peki bu durumda ruhsal yasa anne babayı gözetmenden çok bir diktatör yapmayı mı amaçlamıştır? Hayır. Kutsal kitabın Süleyman'ın meseleler kesiminde çocuğun Rabbin isteğini bulma sorumluluğunu anne babaya verdiği yazılıdır. Çocuğu gideceği yola göre yetiştir ki yaşlandığı zaman ondan ayrılmasın. Pavlos sözlerine devam ederek konuyu iş yerindeki kutsallık konusuna getiriyor. Pavlos burada işveren ile işçi arasındaki ilişkileri irdeliyor. Uşaklar, her konuda dünyasal efendilerinizin buyruğuna uyun. Bunu insanların gözüne hoş görünmek için yapmayın, tersine gönül hoşluğuyla ve Rabbe saygı besleyerek yapın. Kolosalılar 3 ayet 22. Göze hoş görünen hizmet. Bu terimle yeni antlaşmada Paulus'un yazılarında sık sık karşılaşırız. Paulus bu sözlerle şunu demek istiyor. Gözlerini saate dikme ama Mesih'e bak. Çünkü yaptığın bu işle Mesih'e hizmet etmektesin. Evet, bütün işlerimizi bu tutumla yapmamız gerekmektedir. Bazen Mesih inanlıları Rabbe olan bağlılıklarından ve Rabbe hizmet etmeyi istediklerinden söz ederler ama tembeldirler. Dostum, şunu açıkça söyleyeyim. Eğer işinizde tembelseniz Rabbe bağlı biri değilsiniz. Bu kadar basit. Paulus, Mesih bağlısının iman yaşamını en düşük düzeye indirgeyerek şu basit hedefi göstermektedir. Kendimi ödülü kazanmış biri yerine koymuyorum. Ancak yaptığım tek şey şu, geridekilere aldırış etmeyerek ileridekilere uzanıyorum. Yücelik çağrısıyla ilgili ödülün ardından dosdoğru amaca doğru koşuyorum. Mesih ise bağlılığında Tanrı'nın çağrısıdır bu. Paulus gözlerini, düşüncelerini, yüreğini ve tüm duygularını Mesih'in üzerine dikmişti. Gönül hoşluğuyla ve Rabbe saygı besleyerek yapın. Buradaki düşünce işverenden, patrondan korkmak değil, Rab'den korkmaktır. 23. ayet, yaptığınız iş her ne olursa olsun tüm yürekle insanlar için değil, Rab için çalışır gibi çalışın. Paulus burada tüm yürekle, candan yapın derken, yaptığınız işleri hissederek ve severek tüm yürekten yapmamız gerektiğini söylüyor. Çoğu zaman candan bir dosttan söz ederiz ama biraz da yaptığımız işleri candan yapsak olmaz mı? Eğer yaptığınız bir şeyi Rabbin yüceliği için yaptığınızı hissetmiyorsanız o iş sizin için yanlış bir iştir. Bazen insanlar bana gelip şunu yapsam doğru mu olur ya da oraya gitsem iyi mi ederim diye sorarlar. İşte bu sorunun ölçütü şudur. Yaptığınız iş her ne olursa olsun bunu Rab için yürekten, candan yapın. Bu ilkeyi yaşamın her ayrıntısına uygulayabiliriz. Hatta şunu bile söyleyebilirim. Eğer gittiğiniz kiliseye dahi heyecan duyarak gitmiyorsanız o kiliseye bir daha hiç gitmeyin. İnsanlar için değil ama Rab'be yapar gibi. Yaptığımız her şey insan için değil ama Rab için yapılıyor olmalıdır. İşlerimizi başkalarını hoşnut etmek amacıyla yapmamalıyız. 24. ayet, mirasınıza düşen ödülü Rab'den alacağınızı bilirsiniz. Çünkü hizmet ettiğiniz efendi Rab İsa Mesih'tir. Yaptığınız işin hesabını patronunuza vermek zorunda olmayabilirsiniz. Ya da belki sırtı size dönük olduğu zaman sizin işinizi askıya aldığınızı, oyalandığınızı, pineklediğinizi görmüyordur. Böyle yaparak patronunuza tam zaman hizmet etmiş olmuyorsunuz. Ama Rab İsa Mesih sizin ne yapıp ne yapmadığınızı çok iyi görüyor ve biliyor. Hesabı asıl ona vereceksiniz. Çünkü Mesih'tesiniz ve ona aitsiniz. Bu nedenle yaşamınızla ilgili tüm hesabı ona vermek zorundasınız. Bizler yeryüzünde İsa'nın temsilcileri olduğumuza göre o kendi temsilcilerinden sadık olmalarını isteyecektir. Alçak gönüllü olup yaptıkları işlerde güvenilir olan ve bizim tanımadığımız sayısız insanlar vardır. Bu insanlar patronlarına, kiliselerine, evlerine tamamen sadıktırlar. Böylelerini tanıyanlar gerçekten çok azdır ama Rab onların hepsini tanır. Onların her biri Rab tarafından armağanlar alacaktır. Sanırım bizler cennette hiç ummadığımız kimselerin çok değerli ödüller aldığını görünce çok şaşıracağız. Çünkü hizmet ettiğiniz efendi Rab Mesih'tir. Mesih inanlısının yeryüzündeki hizmetlerine farklı bir yaklaşım getirir bu söz. Şu bir gerçek ki Rabbin işinde olup da tamamen gününü gün eden, kendinden beklenenleri yerine getirmeyen bir sürü tembel müjdeci vardır. Tembelliğin Rabbin hizmetine getirdiği lanetlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Şunu kilise yönetiminde bulunduğum dönemlerde de açıkça gördüm. İşi askıya alıp pineklemek, safsaklamak çok kolaydır. Nasılsa kimse görmüyor, kimse bilmiyor diyerek. Ama unutmamalıyız ki sizler Bizler yaptığımız işlerle aslında Rabbin kendisine hizmet etmekteyiz ve bir gün asıl ona hesap vereceğiz. Kolosseller 3 ayet 25'te Paulus şöyle diyor: haksızlık yapan kişi haksızlığının karşılığını alacaktır ve adam kayırıcılığı olmayacaktır. Bizim burada düzeltemediğimiz yönlerimizi o bir gün kendisi bizde gerçekleştirecektir. İşte bu ayette söylenmek istenen de budur. Rabbin hizmetinde bulunup ona hizmet edebilmek büyük bir ayrıcalıktır. Yine kilisenin pazar okulunda bir öğretmen olup oraya gelen çocuklara ya da yetişkinlere İncil'den öğretebilmek de çok büyük bir ayrıcalıktır. Rab bir gün sizi ve beni yargılayacağı zaman sadakatimize bakarak bizi yargılayacaktır. Bütün insanlar bu yolla yargılanacaktır. Tanrı insanlar arasında hiçbir ayrım yapmamaktadır. Kardeşim, bizler yaşayan Mesih ile bağlantı içerisindeyiz. Bu ne yüce bir gerçektir. Ama bu bereketi bizler kendi gücümüzle elde edemeyiz. Öte yandan o bize yardım edeceğini söylemektedir. Bu çalışmayı hayatımda sadece Kutsal Ruh'un kendisi gerçekleştirebilir. Kutsal Ruh, yeryüzündeki tüm ilişkilerimde benim için ilkin kendisini gözetmen, onu aramam gerektiğini anımsatır. Bizim sahip olduğumuz görkemli çağrı nedir? Bu şey bugün bize heyecan veriyor mu? Artık bugün Beytlehem'deki yemlikte yatan bebek İsa'ya değil, ama babanın sağında tahta oturan diri İsa Mesih'e bakın, ona gidin değerli dostum.